bakıp da göremediklerimiz. Peteğin yapılmasına kovanın üst kısımlarından başlanır ve aynı anda 2-3 dizi aşağıya doğru örülür. Bu iş gayet uyumlu ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilir. Aynı anlarda değişik uçlardan yapılan petek dilimleri o kadar düzgündür ki yüzlerce açı barındırmasına rağmen tek parça izlemini verir. Bunun oluşabilmesi için arıların başlangıç ve birleşme noktaları arasındaki uzaklıkları önceden hesaplayıp hücrelerin boyutlarını ona göre planlamaları gerekir. İnsanların altından kalkamayacağı bu işi arıların düzenleyebileceklerini düşünmenin akılcı olmadığı ortadadır. Arılar topluca tek bir yerden yönlendirilmekte ve böylece normalde asla başaramayacakları işleri başarmaktadırlar. Arıları böyle olağanüstü bir sisteme sahip kılan, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah'tır. Kur'an mucizeleri. Kur'an'ın eşsiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet onun Allah'ın sözü olduğunun kesin bir delilidir. Bunların yanı sıra Kur'an, Allah katından indirildiğini ispatlayan pek çok mucizevi özellikleri de vardır. Bu özelliklerinden biri ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce de Kur'an'da bildirilmiş olmasıdır. Kur'an'ın bilimsel mucizelerini anlamak için öncelikle Kur'an'ın indirildiği dönemdeki bilim düzeni bir göz atmak gerekir. Kur'an'ın indirildiği 7. yüzyılda Arap toplumu bilimsel konular hakkında sayısız hurafeye ve batıl inanca sahipti. Evreni ve doğayı inceleyecek teknolojiye sahip olmayan Araplar, nesilden nesile aktarılan efsanelere inanıyorlardı. İnsanların astronomi, fizik ya da biyoloji hakkında çok az şey bildiği böyle bir dönemde indirilen Kur'an, evrenin yaratılışından insanın oluşumuna, atmosferin yapısından yeryüzündeki dengelere kadar pek çok konuda kilit bilgiler içermekteydi. Elbette ki Kur'an bir bilim kitabı değildir. Fakat çeşitli ayetlerinde son derece özlü ve hikmetli bir anlatım içinde aktarılan bazı bilimsel gerçekler ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle keşfedilmiştir. Kur'an'ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler, günümüz insanına Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır. Evrenin varoluşu. En'am suresi 101. ayette evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Kur'an'da verilen bu bilgi çağdaş bilimin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. Bugün astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte bir sıfır anında büyük bir patlamayla var olduğudur. Büyük patlama orijinal adıyla Big Bang teorisi tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. Büyük patlama teorisi bugün evrenin varoluşu ve başlangıcı konusunda bütün bilim çevresi tarafından ortak kabul gören yegane bilimsel açıklamadır. Big Bang'den önce madde diye bir şey yoktur. Maddenin, enerjinin hatta zamanın dahi bulunmadığı tamamen metafizik olarak tanımlanabilecek bir yokluk ortamında madde, enerji veya zaman yaratılmıştır. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek Kur'an'da bize 1400 yıl önceden haber verilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Hud suresi 56. ayet. Canlılardaki fedakarlık. Darwin'in ortaya attığı evrim teorisi, 21. yüzyıla yaklaştığımız şu günlerde bilim dünyasındaki itibarını büyük bir hızla kaybetmiştir. 20. yüzyılın başlarında materyalist çevreler tarafından desteklenen ve kitleleri bilimsel bir gerçekmiş gibi telkin edilen bu teorinin geçersizliği artık kesin olarak anlaşıldı. Bunda en büyük etken yüzyılımızda evrim teorisini yakından ilgilendiren mikrobiyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi bilim dallarında görülen gelişmeler oldu. Bu bilim dallarındaki ilerlemeler sonucunda canlılığın evrim teorisinin iddia ettiği gibi tesadüflerle birbirlerinden evrimleşerek meydana gelmesinin imkansız olduğu ortaya çıktı. Çöküntüye uğramış bu teori, canlılığın kökeniyle ilgili iddialarına hiçbir bilimsel kanıt getiremediği gibi, canlıların sahip oldukları sayısız olağanüstü özelliğin kökeni hakkındaki soruları da yanıtsız bırakır. İşte evrimcileri çıkmaza sokan bu konulardan biri de kitabın konusu olan canlılarda görülen fedakarlıktır. Doğada sıkça karşımıza çıkan fedakarlıklar, canlılar arasındaki dayanışma ve işbirliğine dayalı ilişkiler, şefkat dolu davranışlar. Tüm bunların evrim teorisi için önemli ve çözülemeyen birer sorun olmalarının nedeni nedir? Darwin, evrim teorisini ortaya attığında iddialarını bir mekanizmaya dayandırmıştır. Doğal seleksiyon. Darwin'in tezine göre tüm canlılar ortak bir atadan geliyorlardı ve içinde bulundukları doğa şartlarına uyum sağlamaları sonucunda birbirlerinden farklılaşmışlardı. Bulundukları ortama en iyi uyum sağlayanlar edindikleri özellikleri sonradaki nesillere aktarabiliyorlardı. Dolayısıyla daha güçlü ve çevre koşullarına daha uyumlu olan bireyler ayıklanmaktan kurtuluyorlardı. Darwin'in bu varsayımları doğada bir yaşam savaşı olduğunu, bu savaşta güçlerin kazanarak güçsüzlerin ezilip yok olduklarını öne sürüyordu. Darwin'in yakın bir dostu ve evrim teorisinin en ateşli savunucularından biri olan Julian Huxley doğayı şöyle nitelendirmiştir. Bu arenada zayıflarla beceriksizlerin elenmesi, güçlülerle beceriklerin egemenliği kaçınılmazdır. Peki doğa gerçekten de evrimcilerin iddia ettikleri gibi sadece güçlülerin üstün geldiği, zayıfların ezilerek yok olduğu, bencilliğin ve kıyasaya yaşam mücadelesinin hakim olduğu bir yer midir? Tesadüfün mantıksızlığı. Bu sorunun cevabını doğadaki yaşamı inceleyerek verebiliriz. Doğada elbette ki canlılar beslenebilmekte veya güvenliklerini sağlamak için bir çaba içerisindedirler. Her hayvan yaşamını sürdürmek için avlanmak zorundadır veya kendisini korumak için saldırganlaşabilir. Ancak doğa sadece bu görüntülerden ibaret değildir. Doğada canlıların büyük bir çoğunluğu yavruları veya aileleri için, kimi zaman sürülerindeki diğer canlılar, hatta diğer türler için benzeri görünmemiş fedakarlıklarda bulunurlar. Fedakarlığın yanı sıra işbirliği, dayanışma, birbirlerinin çıkarını kollama gibi özellikler canlılar aleminde sık karşılaşılan tavırlardır. İşte doğanın yalnızca bir savaş yeri olduğunu iddia eden evrim teorisi, canlılar aleminde görülen bu fedakarlık örneklerine hiçbir açıklama getiremez. Doğadaki yaşam evrim teorisinin temel iddiasını açıkça ve kesinlikle geçersiz kılmaktadır. Evrim teorisi düşmanlarından kaçıp kurtulan bir zebranın neden geri dönüp düşmanları tarafından kuşatılmış olan diğer zebraları üstelik de hayatını tehlikeye atarak kurtardığını kesinlikle açıklayamaz. Veya ilerleyen sayfalarda detaylarını göreceğiniz gibi yumurtalarını yaşatabilmek için ölümü göze alarak kumsala çıkan Aterna balıklarının bu davranışlarının neden doğal seleksiyonla elenmediği sorusunu cevaplayamaz. Canlılardaki fedakar ve işbirlikçi davranışlar evrim teorisinin geçersizliğini bir kez daha ve tüm açıklığıyla ortaya koyarken önemli bir gerçeğin de delillerini oluşturmaktadır. Tüm evreni üstün güç ve akıl sahibi olan Allah yaratmıştır ve her bir canlı yaratıcımız olan Rabbimizin ilhamıyla hareket etmektedir.
www.harunyahya.org